Ayrım 62.
B. Osmanlı İmparatorluğu doğrudan sömürge değildi ama ekonomik açıdan yarı sömürge ve mali bakımdan bütünüyle dışarıya bağımlı, bu yüzden de siyasi bağımsızlığı çok kısıtlı bir devletti. Dipnot, bu konudaki araştırmalardan bazıları, Orhan Kurmuş, Emperyalizmin Türkiye'ye girişi, Pavlus Efendi, Türkiye'nin mali tutsaklığı, Stefan Yarasimos, Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye, Bizans'tan 1971'e, sayfa 288-310-355-376-388-442-487-542-619-627-638, Tevfik Çavdar, Osmanlıların Yarı Sömürge Oluşu. Sadrazam Ali Paşa 1861'de Sultan Abdülaziz'e şöyle der: "Devletimiz kabuksuz bir yumurta gibidir. Bir tarafına bir diken dokunacak olsa akıp gider." Mufassal Osmanlı Tarihi 6. sayfa 3116. Ayrıca yarı bağımlı olduğumuzu gösteren ilginç örnekler. Adı geçen eser 6. sayfa 3020, 3024, 3056, 3061, 3062, 3089, 3105, 3170, 71, 3180, 82, 3198, 3293, 3349, 3366 ve 3400. Nitekim Başkaya da itiraf ediyor: "Osmanlı Devleti yıkıldığı güne kadar emperyalist batının ekonomik, diplomatik bir yarı sömürgesi olma durumunu muhafaza etti." Sayfa 30. Böyle bir devletin gerçek bağımsızlığından söz etmek, yakın tarihimizin sert gerçeklerine göz kapamak olur. Dipnot, Osmanlı Devleti'nin son yüzyılı şöyle özetlenebilir: Rus emperyalizminden kurtulabilmek umuduyla İngiliz emperyalizminin, ondan kurtulmak isterken de Alman emperyalizminin kucağına düşmek. Savaşın başlamasından yararlanılarak kapitülasyonlar kaldırıldığı zaman buna müttefikimiz Almanya bile itiraz etmiştir. Maliye Nazırı Cavit Bey bu olayı şöyle anlatıyor: "Biraz sonra Alman Büyükelçisi Wargenheim geldi. Kendimi kudurmuş bir köpek karşısında hissettim. Söz söylemiyor, havlıyordu. Bizim Alman taraftarları bu sahneyi seyretmeliydiler." H. Bayur, Türk İnkılabı Tarihi 3. Cilt 1. Kısım sayfa 164. Kapitülasyonların kaldırılması kararı 4-17 Eylül 1914 üzerine büyük devletlerin tepkileri ve ileri sürdükleri şartlar için sayfa 165-173. Büyük savaş sonrasını ise biliyoruz. Bölüp parçalamalar bunu yasallaştıracak ve yerleşik düzen haline almasını sağlayacak anlaşmayı kabul etmeleri için İstanbul yönetimini tehdit etmeler, Ankara'yı silahla zorlamalar. Türk ordusunun denize döktüğü hayalleri ve umutları geri alabilmek için de Lozan'daki türde entrikalar, danslar, zigzaklar. 1923'te kapitülasyonlardan ekonomik diplomatik yarı sömürge bir devlet olmaktan nasıl kurtulduk? Herhalde batılı emperyalistler durup dururken bu köklü politikalarından cayıp geri çekilmediler. Herhalde bir olay oldu. İşte o olay Kurtuluş Savaşı'dır. C. Başkaya'nın bir iddiası da emperyalist devletlere karşı olunmadan anti-emperyalist olunamayacağı. Buraya kadar verilen bilgilerin Kurtuluş Savaşı'nın kimlere karşı yapıldığını, öncesi ve arka planıyla birlikte yeteri kadar açık olarak belirttiğini sanıyorum. Ama ek olarak bir görgü tanığını, emperyalizmin ne olduğunu, ne olmadığını yaşayarak ve savaşarak öğrenmiş bir asker diplomatı dinleyelim. Sovyetler Birliği'nin 1922-23'te Ankara Büyükelçiliğini yapan S.I. Aralov, yalnız kendi düşünce ve teşhislerini değil, Dışişleri Bakanı Çiçerin, Lenin ve General Frunze'ninkileri de aktaracak. Şimdi söz bu konuyla sınırlı olmak üzere Aralov'un. S.I. Aralov, başında Mustafa Kemal olduğu halde yeni Türkiye emperyalist devletlerle ve onların maşası Yunanistan'la çarpışıyor. Çiçer'in büyük bir açıklıkla yeni Türkiye'nin bağımsızlık için yaptığı savaşın ve bu Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in oynadığı önemli rolün bir tablosunu çizdi. Belgeleri, materyalleri ayrıntılı olarak inceledim. Savaştan sonra Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması sonucunda galip devletler, Türkiye'yi siyasal ve ekonomik bakımdan büyük emperyalist devletlerin tam anlamıyla egemenliği altına girmeye mahkum etmişlerdi. Emperyalistlerin Türkiye ile ilgili tasarıları çok genişti. İngilizler Musul petrollerine uzanmışlar ve petrolce çok zengin olan bu bölgeyi işgal etmişlerdi. Fransızlar Suriye'nin kuzeyindeki büyük bir toprak parçasını, Kilikya'yı ve başka yerleri, İtalyanlar Konya'ya kadar uzanmak üzere Antalya'yı ellerine geçirmişlerdi. İngilizler Türkiye'nin güneydoğu bölgesini, Kürdistan'ı Türkiye'den ayırmayı düşünüyordu. Nihayet Batı emperyalistleri Samsun'dan Trabzon'a kadar uzanan zengin bölgeyi ellerine geçirmeyi ve orada sözüm ona bir Pontus devleti kurmayı tasarlıyorlardı. Bir gece Çiçer'in "Lenin sizi görmek istiyor" dedi. Nihayet bu saat gelip çattı. Lenin dedi ki, Mustafa Kemal Paşa doğal ki sosyalist değildir ama görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, kabiliyetli bir lider. Ulusal Burjuva devrimini idare ediyor. İlerici, akıllı bir devlet adamı. İstilacılara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. İngiltere onun üzerine Yunanistan'ı saldırttı. Türkiye bir köylü, bir küçük Burjuva ülkesidir. Sanayi çok azdır. Olanı da Avrupa kapitalistlerinin elindedir. İşçisi çok azdır. Bunu dikkate almak gerekmektedir. 1921 Aralık ayının sonunda elçiliğimizin bütün kadrosu yola çıktı. Samsun'da Frunze ile karşılaştık. Frunze şöyle dedi, ağır bir kurtuluş savaşı sürüp gidiyor. Halk emperyalist boyundurundan ve soygunundan kurtulmak için savaşıyor. Birlikte emperyalizme karşı savaşıyoruz. Dipnot, bir Sovyet diplomatının Türkiye anıları sayfa 2-4-9-26-30-35-38-40. Tanıklar böyle diyorlar. Kaldı ki emperyalizme karşı mücadele sadece silahla mı yapılır? Gandhi'nin silahı mı vardı? Ayrıca Yunanistan'da kendi çapında bir emperyalist idi. Dipnot, Yunanistan'ın yayılmacı politikasını en iyi Yunanlar anlatıyorlar. Profesör P.J. Vatikiotis, Yunanlılar çeviren Orhan Azizoğlu dizi yazı 2-7-1975, 4-7-1975 Milliyet, Niko Psikrukis, Küçük Asya dramı, Anadolu Seferi'nin anlamı, Anadolu Seferi'nin nedenleri, çeviren Nevzat Hatko, Sosyal Adalet Dergisi 7. ve 9. sayılar, Ekim ve Aralık 1964. Profesör Doktor D. Kiçikis, Yunan propagandası, sayfa 14-21. A.A. Pallis, Yunanların Anadolu macerası, sayfa 23-56. D. Başkaya mücadele içinde oluşmuş bir anti-emperyalist ideoloji yoktu diyor. Milli mücadelecilerin hepsinin anti-emperyalist bir ideoloji çevresinde buluştukları söylenemez ama anti-emperyalist düşünceyi az ya da çok bilinçli ya da duygusal olarak paylaştıkları kesindir. Yoksa şu 6. madde milli anda girmezdi. Milli ve ekonomik gelişmemizi sağlamak ve devlet işlerini günün kurallarına uygun düzenli yönetimle çevirmeyi başarabilmek için her devlet gibi bizim de bu gelişmemizi sağlarken tam bir bağımsızlığa ve özgürlüğe sahip olmamız, yaşamamızın ve var olmamızın hareket noktasıdır. Bu sebeple siyaset, adalet, maliye alanları ile öteki alanlardaki gelişmemize engel kayıtlara karşıyız. M. Goloğlu, 3. Meşrutiyet, sayfa 81. Dipnot, E.G. Mears diyor ki, 6 maddelik bu ilginç belge bir bakıma yabancı denetimine karşı Türk bağımsızlık bildirisi olarak tanımlanabilir. Modern Turkey, sayfa 412'den aktaran N. Kaymaz, Tarih ve Toplum sayfa 50 sayı 20, Ağustos 1985. A.J. Toynbee şöyle yazıyor, bu belge aslında Türk ulusunun bağımsızlık bildirisinden başka bir şey değildir. Ezilen bir ulusun haklarının ve isteklerinin açıklamasıdır. Türkiye, sayfa 104. E. Başkaya Batı ile uzlaşma dese bir yere kadar doğru olacak. Dipnot. Mustafa Kemal 1920 başında der ki, biz militarist ve emperyalist Avrupa'ya karşıyız. Ancak ilim ve irfan Avrupa'sına karşı değiliz. Aktaran Profesör S. Sinanoğlu, Sempozyum 1, sayfa 115. Kurtuluş Savaşı ile sonraki gelişmeler arasında çelişki görenlerin dikkatine sunulur. Çünkü batılı devletlerin bir kısmı ile savaşıldığı ve çekişildiği için barış da ister istemez onlarla yapılmıştı. Ama yazar emperyalizmle uzlaşma diyor ve bu iddiasını sık sık tekrarlıyor sayfa 36, 38 ve diğer. Milli mücadele başladığı zaman bazı sömürge ve yarı sömürgelerde bağımsızlık akımı başlamıştı. Zaman zaman ayaklanmalar, silahlı hareketler de olmuyor değildi. Dipnot, Çin, Mısır, Hindistan, Fas, Irak, Suriye ve benzerlerinde. Milli mücadele şu özelliklerinden dolayı hepsinden farklı ve büyüktür. Bu yüzden de başarılı ve kalıcı bir ilk örnek olmuştur. 1. Yalnız işgale değil, emperyalizme de karşıdır. 2. Yalnız 1. Dünya Savaşı'ndan galip çıkmış devletlerin değil, barış örgütünün verdiği kararları da yok saymış ve genel olarak kendi iradesini geçerli kılmıştır. Dipnot, Barış Konferansı 18 Ocak 1919'da Paris'te başladı. Barış anlaşmalarının düzenlenmesi için şu örgüt kuruldu. A. İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve ABD'yi temsil eden ikişer üyeden oluşan Yüksek Meclis. Onlar Meclisi veya Beş Büyükler Meclisi de denilmektedir. B. Özel komisyonlar, C. Uzmanlık komisyonları, D. 32 devletin delegelerinden oluşan genel kurul. ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Belçika, Sırbistan, Brezilya, Kanada, Avustralya, Güney Afrika, Hindistan, Çin, Çekoslovakya, Polonya, Yunanistan, Hicaz, Portekiz, Romanya, Siyam, Yeni Zelanda, Bolivya, Küba, Ekvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Liberya, Nikaragua, Panama, Peru, Uruguay, A. Şükrü Esmer, Siyasi Tarih, sayfa 522 ve diğer, TİH 1. Cilt, sayfa 187. Almanya gibi 60 milyonluk zengin bir ülke bile önüne konulan barış anlaşmasını kabul etmiş ve 1930'a kadar da sonuçlarına boyun eğmiştir. 3. Teslimiyetçi ve işbirlikçi İstanbul yönetimiyle de mücadele etmiştir. 4. Halkın çok büyük çoğunluğu bu mücadeleye katılmış ve destek vermiştir. 5. Bir junta, bir merkez, bir kişi tarafından değil, genellikle temsilciler ve halkça seçilmiş kurullar ve kuruluşlar tarafından yönetilmiş bütün uygulamalar yasalara dayandırılmıştır. Dipnot: Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyeti Temsiliyeler TBMM ve TBMM Hükümeti. 6. Savaşın büyük bölümü düzenli ordu ile yapılmış ve sonuçlandırılmıştır. 7. Giderek belirginleşen bir devrim sürecinde içermektedir. 8. Birçok toplum ve liderce örnek alınmıştır. Dipnot: Birkaç örnek. İran, Simpozyum 1, sayfa 137. Profesör M. Feinfrog, sayfa 141. Tunus, adı geçen eser, sayfa 161, 174, 237. Profesör A. Buhdiba. Afganistan, Hindistan, adı geçen eser, sayfa 168. Profesör Y. Nagata, sayfa 218, 226. Profesör Muhammed Sadık, sayfa 246. Profesör Feroz Ahmet, 3. Dünya Ülkeleri, adı geçen eser, sayfa 205. Profesör T. Diallo, sayfa 229. Doçent R. Rainero, Pakistan, adı geçen eser, sayfa 215 ve diğerleri, sayfa 234-248. Doktor Yakup Mugul, Cezayir, adı geçen eser, sayfa 232. Profesör T. Diallo, sayfa 238. Profesör A. Buhdiba. Kurtuluş Savaşı'nın ve Türk devrimlerinin etkilerini belirten ve inceleyen bazı eserler. Bildiriler ve Tartışmalar, Uluslararası Atatürk Sempozyumu 1981, İş Bankası Yayınları Ankara 1983, 808 sayfa. Bu sempozyumda etkileme olgusu etkilenen ülkelerin bilim adamları tarafından açıklanmıştır. Ayrıca H. Bayur, 20. Yüzyıl, sayfa 153-156, 316, 325-370. Doktor R.K. Sinha, Mustafa Kemal ve Mahatma Gandhi, sayfa 143. Mim Kemal Öke, Güney Asya Müslümanları, sayfa 46, 100-173-186. Profesör Doktor S.A.H. Hakki, 3. Dünya Milletleri Açısından Mustafa Kemal ve Kemalizm, sayfa 341. A.A.M.D. 2. Sayı, Mart 1985. Paul Gentizon, Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu, çeviren F. Ülkü Bilgi Yayınları Ankara 1995, 3. baskı. Fali Rıfkı Atay, Niçin Kurtulmamak, sayfa 33-36, Varlık Yayınları, İstanbul 1953. Ünlü siyaset bilimci Profesör M. Duverge diyor ki, Kemalizm 1945'ten bu yana bir örnek değeri kazandı. Türkiye tarihinin bir sayfası olmaktan çıkıp politik bir sisteme önderlik etmeye başladı. Çünkü yeryüzünde henüz Moskova ya da Pekin'in timarına girmemiş olan üçüncü çeşit ülkelere yol göstermektedir bu sistem. 27 Mayıs 1961 günlü Le Monde gazetesinden Atatürk için diyorlar ki, sayfa 150. Bu kısmın 7. paragrafının sonundaki alıntılar arasında da bazı doğulu ve batılı lider ve yazarların Mustafa Kemal olgusuna bakışlarını gösteren örnekler bulunuyor. Böyle bir mücadelenin son tahlilde emperyalizm ile uzlaşma olduğunu ileri sürebilmek için bir yazarın özel maksadı olmalı. Evet, özel maksadı var. Bu aşağıdaki 6. paragrafta anlaşılacak. 5. Kurtuluş Savaşı'nın bir kurtuluş savaşı olmadığı. Kemal Tahir: Kurtuluş Savaşı deyimi de tam oturmuş değildir. Bir kere ele geçeceksin ki kurtulasın. Türkiye hiçbir zaman batılı düşmanların eline geçmiş değildir. Ordu dağılmamış, düşman vatanın bütün parçalarına bil fiil girmemiş, Ankara'da bir meclis, bir hükümet var. Mustafa Kemal Paşa ordusunun başında savaşıp dururken Kurtuluş Savaşı nasıl yapılabilir? Bu bir savunma veya saldırı haline gelişen ulusal savaştır. Çünkü Kurtuluş Savaşı devleti çökmüş, bayrağı müzeye kaldırılmış, özerkliği yok edilmiş bir ülkede yapılabilir. Kemal Tahir'in Sohbetleri, sayfa 76. Düşman vatanın bütün kritik kesimlerine girmiş, orduyu dağıtmış, silahlarının çoğunu toplamış, donanmaya, askeri tesislere, depolara, demir yollarına, haberleşmeye ve başkenti işgal ederek yönetime el koymuş, Sevr Anlaşması ile ülkenin geleceğini de ipotek altına almış. Bir ülke başka nasıl ele geçirilir acaba? Ankara'da bir meclisin ve hükümetin var olması direniş süresinin bir aşamasıdır. Baştan beri mi vardı? Ne zaman, neden, nasıl kuruldu bu kurumlar? Neden Mustafa Kemal Paşa ordunun başına geçmek zorunda kaldı? Düşmanın en vahşisi ve en kalabalığı Ankara'nın burnunun dibine gelmemiş miydi? Mustafa Kemal neden savaşıp durdu? Anadolu'nun batısını elinde tutabilmek için her yola başvuran düşmanı ve onunla birlikte Türkiye üzerindeki bütün ipotekleri ve hayalleri denize dökmek için. Dipnot: Ege'ye 126 bin Yunanlı yerleştirilir. Bilal Nehşimşir, İngiliz belgelerinde 3. cilt sayfa 148. K. Misailides, Küçük Asya Seferi sayfa 248. Göçen Türklerin malları satılır ve parası Yunan yönetimine verilir. İşgal bölgesi de drahmi kullanılmaya başlanır. Yunan Merkez Bankası'nın İzmir Şubesi 1920 Ocak ayında faaliyete geçer. Manisa, Bergama, Ayvalık, Ödemiş, Urla ve Foça'da şubeler açılması kararlaştırılır. Yunan göçmenlere ve Rum çiftçilere 3 yıl vade ve %6 faizle 20 milyon drahmi kredi açılır. İzmir'den yalnız 1920'de 161 milyon drahmilik ihracat yapılır. Türk jandarması ve adliyesi kaldırılır. Yunan ceza kanunu yürürlüğe girer. İonya Üniversitesi kurulması için hazırlıklara başlanır ve Yunan temsilcisi Stergiadis şu açıklamayı yapar. Geldik ve kalacağız. M.L. Roda, Yunanistan Küçük Asya'da 1. sayfa 82-87-123. Sonunda her türlü silahlı ve silahsız düşmandan, üçlü anlaşma ile Sevr Anlaşması'ndan ve öngördükleri aşağılık sömürü düzeninden, kapitülasyonlardan, ömrünü tamamlamış olan saltanat rejiminden, parçalanmaktan, boyunduruk altında bir küçük devlet ve içine dönük donmuş bir toplum olmaktan kurtulduk. Dipnot: peki bu fedakar kuşağın her sorunu çözebildiği söylenebilir mi? Elbette ve doğal olarak hayır. Dünyada hangi kuşak 15 yıl içinde bunu başarabilmiş ki? Ama yapılabileceğinin azamisini yaptığı iç rahatlığıyla söylenebilir. Ötesi sonraki kuşakların, politikacıların, yöneticilerin, bürokratların, bilim adamlarının, teknokratların, aydınların, yani bizim görevimizdi. Onlar bize ne bıraktı? Biz 1950'den sonraki 47 yıl içinde bırakılanı nereye getirdik? Hangi sorunları çözdük? Neyi geliştirdik? Neyi yozlaştırdık? Hatta çürüttük. Asıl bunu tartışsak. F. Başkaya: bir kurtuluş savaşı da söz konusu değildi. Bugün kurtuluş hareketlerine verilen anlam göz önüne alınırsa, kurtuluş sözcüğü yerinde kullanılmış olmuyor. Ancak siyasal kültürel kimliği inkar edilmiş, bir doğrudan sömürge halkı baş kaldırdığında bir ulusal kurtuluş hareketinden söz edilebilir. Paradigmanın iflası sayfa 32. Bazı çevreler bizim kurtuluş savaşımızdan çok sonra yaşanan kurtuluş hareketlerini başka türlü tanımlamış olabilirler. Ama her olay kendi döneminin koşulları içinde değerlendirilebilir ve tanımlanabilir. Sosyal ve siyasal bilimlerde tanımlar ve modeller sürekli değişiyor. Eski bir olgu yeni tanıma ve yeni modele göre değerlendirilir mi? 6. Kurtuluş Savaşı'nın emperyalist bir savaş olduğu. F. Başkaya: milli mücadele gerçek anlamda bir ulusun kurtuluşu değil, Kürt ulusunun baskı altına alınması sürecinin başlangıcı olmuştur. Bir yönüyle milli mücadele Kürt ulusu açısından Kürdistan'ın İngilizlerle anlaşılarak parçalanması anlamına gelmektedir. Milli mücadele son tahlilde Kürdistan'ın bir bölümünün ilhakı demektir. Paradigmanın iflası sayfa 54-59. Dipnot: Başkaya daha sonra da şöyle yazıyor: emperyalistler arası paylaşıma dahil olan Osmanlı İmparatorluğu yenikle düşse, güçler ilişkisinin değişmesiyle ve milli mücadele süreci sonunda Kürdistan'ın bir bölümünün ilhakı ile sonuçlanmıştır. Sevr'de güdük de olsa bir Kürdistan'dan ve Kürt ulusundan söz edilirken, Lozan Anlaşması bütünüyle Kürdistan'ın parçalanmasıyla sonuçlanmıştır. Paradigmanın iflası sayfa 66. F. Başkaya'nın başından beri adım adım ilerleyerek asıl söylemek istediği buydu. Bu yüzden milli mücadele sürecine ilişkin gerçekleri sürekli olarak ya yok saydı ya da saptırdı. Gerçek dışı temellere dayanan bir iddianın doğru bir sonuca ulaşması mümkün müdür? Özet olarak aktardığım bu iddiasını kanıtlamak için sayfalar doldurmuş. Dipnot: ve iddialarına bilimsel bir görünüm vermeye, içerik kazandırmaya çalışmış. Ama bilimsellik, bilimsel yeterlilik, bilimsel nesnellik, bilimsel dürüstlük ile sağlanır. Başkayının kitabında bu özelliklere rastlamak hayli zor. Sanırım o sayfalar yüzünden hapiste yattı. Bu kritik konuda Başkaya'nın başının yine derde girmesine sebep olmak istemem. O yüzden bu konuya ilişkin sayfalardaki tutarsız, zorlama, pek çoğu gerçeğe aykırı iddiaları ele almayacağım. Ama gençler için sadece yansıttığım bölümle ilgili birkaç not vermek istiyorum. A. İlhak bir devletin bir başka devlete ait bir toprak parçasını topraklarına katması demektir. Bir Kürt devleti vardı da onun toprakları mı paylaşıldı? Hayır. Daha önce Irakların ya da Suriyelilerin miydi o topraklar? Hayır. Yüzlerce yıldır Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içindeydi. Zaten tarihte Irak ya da Suriye diye de bir devlet de yoktur. B. Son Osmanlı Meclisi'nde milli ant görüşülürken sınırlar için mütareke çizgisi esas alınır. Madde 1. Milli ant, TBMM'nce de yön verici bir temel belge olarak kabul edilecektir. Dipnot N. Kaymaz TBMM'de Misak-ı Milliye Bağlılık Andı içilmesi konusu tarih ve toplum. Sayı 1923. Temmuz-Kasım 1985. Osmanlı Meclisi'nde de TBMM'de de birçok Kürt milletvekili vardı. Kısacası bu Türklerin ve Kürtlerin ortaklaşa kararlaştırdıkları ve uygulanmasına çalıştıkları bir ilkedir. C. Kürt Şerif Paşa ile Ermeni Boğuz Nubar arasındaki anlaşmanın duyulması üzerine Osmanlı Meclisi'ne Doğu'dan protesto telgrafları gelir. Doğulu milletvekilleri söz alarak olayı kınarlar. Bu telgraf ve konuşmalar şöyle özetlenebilir. Türklük ve Kürtlük bir bütündür. Dipnot ayrıntı için M. Goloğlu, 3. Meşrutiyet sayfa 85-90. İleride Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de gerektikçe aynı nitelikte telgraflar yağacaktır. Dipnot, İngilizlerin Kürt politikası konusunda S.R. Sonyel, Dış Politika 1. sayfa 26-30, 2. sayfa 94-130, 165-166, 204-227, 306-311, Ö. Kürkçeoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri sayfa 68. İki örnek. Kürtler küçük lokmanın pek kolay yutulacağını vaktinden çok evvel anlamışlardır. Türk birliğinden ayrılmak zihniyetinde bulunanları Kürtler kendi milletlerinden addetmezler, saymazlar. Kürtlerin mukadderatı Türk'ün mukadderatı ile tevemdir, yani ikiz, eş, bir. Zabıt Cerideleri 9. sayfa 133. Hayatı tarihiyemiz ve revabıtı diniyemiz, yani din bağlarımız, infikak, yani ayrılık kabul etmeyecek bir mahiyeti maneviye ve maddiye ile, yani maddevi ve maddi olarak, yek diğerine merbuttur, yani birbirine bağlıdır. Zabıt Cerileri 9. cilt sayfa 280. Dipnot. Bugün de Güneydoğu'yu Türkiye'den ayırmak için silahlı mücadele açmış bir azınlık var. Büyük çoğunluk bu olaya tıpkı 70 yıl öncekiler gibi soğukkanlı ve gerçekçi bakıyor. Yoksa olay bu ölçüde kalmazdı. Yüzyıllardır birlikte yaşamış töreleri, gelenekleri, bayramları, dilleri, kanları, işleri, geçmişleri ve gelecekleri birbirine karışmış olan Türkler ile Anadolu Kürtlerini ve ancak bir bütün olduğu zaman üzerinde yaşayanlara yeterli gelebilen Anadolu'yu bölmek mümkün müdür? Bu sonuçsuz çaba kime ne kazandırır, kime yarar? Tarihte küçük bir grubun silahlı mücadelesiyle çözüme kavuşmuş bir sorun, kurulmuş yeni bir devlet var mı? D. Lozan delegelerinin saptanması sırasında birçok milletvekili Lozan'da izlenmesini istedikleri politika hakkındaki görüşlerini açıklamışlardır. Kürt sorunu hakkındaki bazı konuşmalardan özetler. Dersim milletvekili Diyap Ağa. Dinimiz, aslımız, neslimiz hep birdir. Bizim içimizde ayrılık gayrılık yoktur. İsmimiz de, dinimiz de, Allah'ımız da birdir. Hep biriz, kardeşiz. Düşmanlar bizi birbirimize sardırmak, yani dövüştürmek için tuzaklar kuruyorlar. Zabıt Cerideleri 24. sayfa 347. Erzurum Milletvekili Necati. Bir Türk yoktur ki dayısı, damadı yahut yeğeni Kürt olmasın. Ve bir Kürt yoktur ki onun damadı, yeğeni yahut dayısı Türk olmasın. Mesela benim annem Kürt. Beni annemden nasıl ayırırsınız? Annem nasıl olur da Avrupalıların bir takım entrikaları ve uydurdukları bir takım efsaneler arkasından gider? Bunun imkanı yoktur. Adı geçen eser sayfa 350.